لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. İzzet, şeref Allah'ındır, peygamberindir, müminlerindir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bunu münafıklar bilmezler. Kalbinde maraz olanlar bilmezler. Ben kendime göre akıl yürüttüm. Ben bugün öyle olmaz, böyle olur dedim. Ben senden daha iyi bildiğimi düşündüm. Böyle mi diyeceksin kıyamet gününde? Kadını seven icabında onun için canını ortaya koyuyor. Malını harcıyor sevgilisi uğrunda, bir aşkı mecazi uğrunda, sahte bir aşk uğrunda, bir kadın uğrunda bile bu kadar her şeyini feda eden, bütün kalbini kaplıyor o kadın sevgisi, maşukuna olan o sevgi bütün kalbini kaplıyor, başka bir şey düşünemez oluyor, rüyalarına giriyor, sen Allah'a seviyorum diyorsun, bir gün Allah'ın davası rüyana girmiyor. Allah'ı seviyorum diyorsun. İmanım var diyorsun. O iman sen ayağa kaldırmıyor. Bu nasıl imandır ki sevdiğim dediğin, mahbudum dediğin, Rabbim dediğin Allah uğrunda bir şey yaptırmıyor. Allah uğrunda ne malından verebiliyorsun? Bir türlü elin cebine gitmiyor. Cebinde akrep var. Hanımını harcıyorsun. Çocuğunu harcıyorsun, Rabbinin yolunda harcamıyorsun. Sana Rabbin vermişti o malı mülkü, hanımın değil.
Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudillâh ve men yudlil felâ hâdiyeleh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle kendisinin malikel mülk olduğunu ifade etmiş. Göklerde mülk kendisine ait olduğu gibi yeryüzünde de mülkün kendisine ait olmasını ifade etmiş. Kainatı mükemmel idare eden Allah'ın insanı da idare edeceğini ifade etmiş. Her şeyin mülkünün kendisine ait olduğunu ve sonuçta dönüşün kendisine olacağını ifade etmiş. Kur'an esas itibariyle bütünüyle bu meseleyi anlatmak için nazil olmuş olan bir kitap idi. Mülkün Allah'a ait olduğunu anlatmak için, o mülkün verilmesinin sebeplerini, alınmasının sebeplerini anlatmak için,
Allah'ın sadece göklere değil, yere de hakim olduğunu anlatmak için. Ve Allah Azze ve Celle mülkün kendisine ait olduğunu ifade ettikten sonra müminlerin kafirlere dost edinemeyeceğini ifade etmiş idi. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Her kim bunu yapacak olur, kafirleri dost edinecek olursa Allah'tan kendisine hiçbir nusrat, hiçbir yardım, hiçbir zafer beklemesin. Allah'la arasında hiçbir dostluk kalmaz. Allah'tan başkalarını dost edinenler, özellikle kafirleri dost edinenler, onların yanında izzeti arayanlar, şerefi arayanlar, Allah'a güvenmeyip o güçlülere güvenenler, onlar bilsinler ki وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Bunu yaparlarsa Allah'la aralarında hiçbir dostluk kalmaz. Her kim ki Allah'la dostluğunu kesmiştir, artık ona yardım yoktur. Hem dünyada rezil rüsvay olacak, eninde sonunda, belki 5-10 sene işler iyi gitmiş gibi görünecek, belki o kafirle olan dostluğundan bir takım menfaatler elde edecek, Allah Azze ve Celle kendisine uyarması için mühlet tanıyacak, aklının başına gelmesi için Allah ona mühlet tanıyacak, fakat o anlamamakta ısrar edince Allah eninde sonunda belasını verecek, Allah ile arasında hiçbir dostluğun kalmadığı bütün insanlara ayan beyan görünecek. Madem ki mülkün sahibi Allah'tır, istediğine verir. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ İstediğine verirsin Allah'ım, istediğinden geri çekip alırsın. Bazen sebeplerine sarılmadığı için alınır verilen mülk. Sebepler terk olunduğu için alınır. Bazen müminlerin olgunlaşması için, günahlarına kefaret olması için, günahların bir kısmı bu dünyada ödetilsin diye, ahirete kalmasın diye, Allah Azze ve Celle tarafından bu dünyada kefaret-i zunub olarak mülk ellerinden alınır, kafire teslim edilir ve müminler hayretler içinde kalırlar. Biz Müslümanız, onlarsa kafir. Halbuki yeryüzünde kafirlerin dediği olur, oluyor derler. Allah'a güvenmiş olup da davasına devam edenlerle etmeyenler ortaya çıksın diye. Allah'a güvenenler ortaya çıksın diye. Allah yolunda yeniden bir sahabi nesli ortaya çıksın diye. Değişik zamanlarda Allah rızası için kendisini feda eden yiğitler ortaya çıksın diye. Allah Azze ve Celle mülkü bazen ondan alır öbürüne verir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ مُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Bir onlara, bir öbürlerine veririz mülkü. Böyle yaparız çünkü Allah Azze ve Celle içinizden hakiki iman etmiş olanları ve bir de içinizden şehitler edinmek istediği için Allah böyle yapar. İçinizden Allah yolunda mücadele edenler ortaya çıksın diye. Ya Rabbi, benim bulunduğum dönemde kafirler hakim değildi. Benim bulunduğum dönemde kafir pek yoktu. Zaten İslam her tarafta hakimdi. O yüzden ben senin uğrunda fazla bir şey yapamadım, gerek yoktu. Fakat ben de eğer sahabenin zamanında olmuş olsaydım, ben de eğer zor günlerde yaşamış olsaydım, İslam'ın zor günlerini ben de görmüş olsaydım, ben de onlar gibi, eski büyükler gibi ben de senin yolunda her şeyimi feda ederdim ya Rabbi diyenlere bir fırsat, demek isteyecek olanlara bir fırsat olsun diye. Haydi buyurun, zamanımızın sahabisi olun demek için. 6. asrın, 7. asrın sahabisi olamadıysanız, haydi buyurun 20. asrın sahabisi olun demek için. Allah Resulü ile birlikte mücadele eden Ebu Bekir olamadıysanız, haydi 20. asrın Ebu Bekir, Mus'ab'ı olun diye. Allah mülkü bazen alır, kafire verir. Ve sonuç itibariyle elbette ki her şey sebeplere göre, hikmetlere göredir. Onlar üzerinde geçen dersimizde uzun uzun durmuştum. Allah'ın mülkü istediğine vereceğini belirttikten sonra müminler kafirleri dost edinmesinler buyurmuştu. Müminler kafiri neden dost edinirler? İzzetin, şerefin, kudretin Allah'a ait olduğunu unuttuklarında izzeti kafirlerin yanında aramaya başlarlar. Güçlünün, haksızın, zalimin yanında aramaya başlarlar. Onlarla birlikte olunca güçleneceklerini, izzet sahibi olacaklarını, yeryüzünde belli bir noktaya gelebileceklerini düşünmeye başlarlar. Yoksa Müslümanların durup dururken kafirleri dost edinmesi beklenmez. Ama her zaman buna benzer yollarla şeytan onları aldatır. Kafirlerle, güçlülerle birlikte olacaksın ki şuraya geleceksin dedirtir. Onlarla dost gibi görüneceksin ki, dost olacaksın ki onların dediklerinin bir kısmını yapacaksın ki istediği noktalara gelebilesin dedirtir. Bütün bunlara karşı Allah Azze ve Celle bütün bu yanlış stratejilere karşı Allah kendi stratejisini ortaya koydu. Ve la yettehizil mu'minun el kafirine evliya min dunil mu'minin. Müminler böyle fikirlere kapılmasınlar. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكْ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Böyle bir şey yapan Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz. Allah yardım etmezse kim yardım eder artık ona? Ancak bazılarınız belki onlardan korunmak için اِلَّا اَنْ تَتَّقُمْ مِنْهُمْ تُقَاتًا İçinizden bir kısmı belki takiyye yapar. Belki onlardan onlara karşı kendisini koruyabilmek için onları idare eder lisanıyla. Takiyyenin nerelerde caiz olacağı, nerede caiz olmayacağı ulema tarafından belirtilmiştir. Dininiz yönünden zulme uğrayacak olursanız, kendinizi ortaya koyduğunuz zaman kafirler tarafından baskıya uğrayacaksanız, o durumda onları idare etmek, lisanen onları idare etmek caiz görülmüştür. Eğer gerçekten ciddi bir tehlike varsa, gerçekten canınıza veya malınıza veya namusunuza ciddi bir tehdit varsa, ancak o durumda takiyye yapmak caiz görülmüş, onları idare etmek caiz görülmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde ben idareci olarak gönderildim buyurmuştur. İnsanların bir kısmını idare etmek için belki bazen onlara yumuşak sözler söylemek gerekebilir. Selefi salihinden de bazı kimseler, biz bazı kimselerin yüzüne tebessüm ederdik ama kalbimiz onlara lanet ederdi derler. Bu şekilde bir takiyye caiz görülmüştür ama Müslümanların aleyhinde sonuçlar verecek şekilde takiyye asla caiz değildir. Müslümanların aleyhinde kafirlere dostluk gösterisinde bulunmak, Müslümanların aleyhinde onlara yardımcı olmak, kafirlere yardım etmek, Müslümanların öldürülmesine yardımcı olmak, Müslümanların ülkesinin işgal edilmesine yardımcı olmak, buna benzer Müslümanların mallarının telef edilmesine yardımcı olmak, Irak'ın petrollerinin Amerika tarafından Amerika'ya pompalanmasına yardımcı olmak, Orta Doğu bölgesinin işgal edilmesine yardımcı olmak, Amerikan askerlerinin yiyeceği elmayı, armutu buradan göndermek, hiçbir şekilde bunlar takiyye ile izah etmek caiz değil, mümkün değildir. Hiçbir şekilde bunlar takiyye sınıfına giremez. Hiçbir şekilde bunlar caiz olamaz. Bu mesele üzerinde daha evvel durmuştum. Allah Azze ve Celle ne zaman, hangi durumlarda Müslümanların kafirleri idare edebileceklerine, idareci tarzda konuşabileceklerine dair gerek peygamberin lisanıyla gerekse ulemanın içtihadıyla Kur'an'da apaçık bir şekilde zikredilmemiş olsa bile ulemanın oradan çıkaracağı hükümler yoluyla Allah Azze ve Celle dini ile bize bunları göndermiş ve ulema takiyyenin caiz olduğu yerleri açıklamıştır. Ciddi bir tehdit olmadığı halde kafire dost gibi görünmek, idareci olmak dahi caiz değilken, dinini ishar etmekten geri durmak caiz değilken, kafire yardımcı olmak nasıl caiz olabilir? Ancak kendi nefsini kurtarabilmek maksadıyla, bir başka Müslümanın aleyhinde olmamak şartıyla
bir başka Müslüman devletin ya da milletin aleyhinde olmaması şartıyla, sadece ve sadece kendisini, namusunu, malını, mülkünü koruyabilmek için, başkasına zarar vermeden onları diliyle idare etmek caiz görülmüştür. Hatta dinin açıkça izhar edemediği bir memlekette oturması caiz görülmemiştir. Hicret etmesi vacip görülmüştür. Böyle bir durumda İslam'ı yaşayabileceği bir memlekete gitmesi vacip olarak kabul edilmiştir. Yani farz olarak görülmüştür. Ancak eğer kendisinin gitmesine engel olan ciddi bir mazereti varsa, kör olması gibi, felçli olması gibi, hasta olması gibi, para bulamaması gibi, herhangi bir ciddi mazeret varsa başında, ancak o zaman o topraklarda yaşayıp dinin yaşayabildiği kadar yaşamasına müsaade edilmiştir. Aksi halde dinin yaşayabileceği bir memlekete gitmek zorunda olarak görülmüştür. Yahut da bir başka sebep olarak, bulunduğu toprakları terk ettiği zaman, o kendi topraklarında İslami faaliyetlerin biteceğinden korktuğunda, kendisi gibi diğerlerinin o toprakları terk ettiğinde, oralarda İslami faaliyetlerin sonunun geleceğinden korktuğu zaman, kendi topraklarında kalabilir İslami faaliyet yapabilmek maksadıyla, orada Müslümanları güçlendirebilmek maksadıyla, kendi topraklarında kalmasına müsaade edilebilir. Aksi halde sadece maddi menfaat maksadıyla, biraz daha zengin olabileceğine inandığı için, İslam yaşayamadığı bir toprakta kalması caiz görülmemiştir. Çünkü Müslümanın kafirin baskısı altında kalması, bir ömür boyu dinini gizlemesi caiz olamaz. Bir ömür boyu dinini gizlemesi, dinini izhar etmemesi, mesela namazını gizli kılması, mesela başın bir kadınsa başı açık olarak gezmesi, buna benzer dininden tavizler vermek suretiyle eğer orada yaşamak zorunda ise, o takdirde oradan hicret etmesi vacip olarak görülmüştür. Hicretin vücubiyetini kaldıracak olan bir delil, bir mazeret olmadığı müddetçe, Allah Azze ve Celle müminlerin kafirleri bir şekilde dost edinemeyeceklerini, onlarla lisani bir dostluğun dahi doğru olmayacağını, ancak haklı mazeretler olduğu zaman lisani dostluğun caiz olabileceğini ifade etmiştir. Kur'an'ın açıkça ifade etmediği noktalar Allah Resulü ifade etmiş. Allah Resulü'nün ifade etmediği noktaları ulema içtihat yoluyla çıkarmış. Allah Resulü'nün sahabesinden gelen bir rivayete göre, Efendimiz'in ashabından iki kişi giderlerken Müseylimetül Kezzab denilen o Müseylime'nin adamlarından bazı kimseler tarafından ele geçirildiler. Müseylime sahte peygamber, Allah Resulü'nün peygamberliğini kabul ediyordu ama Beni Hanife kabilesine kendisini peygamber olarak gönderildiğini düşünüyordu. Onun aklınca Allah Resulü Kureyş kabilesine gönderilmişti sadece. Bütün insanlığa gönderilmemişti. Ve kendisi de kendi aşiretine, milletine peygamber olarak gönderilmişti. Yalancı bir peygamber idi. Ve adamlar Allah Resulü'nün sahabesindeki kişiyi ele geçirmişlerdi. Müseylimetül Kezzab onlara sormuştu. Muhammed'in peygamberliği konusunda ne dersin, onu peygamberliğini kabul ediyor musun? Evet, evet dedi sahabi. Sonra benim peygamberliğim konusunda ne diyorsun dedi. Korkusundan sen de peygamberliğini kabul ediyorum dedi adam. Daha sonra ikinci sahabiye sordu. Muhammed'in peygamberliğini kabul ediyor musun dedi. Evet dedi sahabi. Benim peygamberliğimi kabul ediyor musun diye sorduğunda, ben dilsizim, ben dilsizim dedi sahabi. Ölümü göze almıştı radıyallahu anh. Ve sonra Müseylime'nin adamları onu katletti, onun boynunu vurdular. Efendimiz'e bu olay anlatıldığı zaman, kendisini kurtarmak için yalan söyleyen sahabi hakkında takiyeye başvuran, dinini saklayan ve küfür akidesi olan, o sözü söyleyen, Müseylime'nin peygamberliğini kabul ettiğini söyleyen o sahabi hakkında, onda bir beis yoktur dedi kalbiyle onu söylemedikçe. Kalbiyle reddettiği müddetçe onunla bir beis yoktur buyurdu. Ama diğerine gelince, şehadeti göze alan o yiğide gelince, o da cennettedir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ehli sünnete göre takiye yalnız caiz görülmüştür, ruhsattır. Efdal olan, takva olan ise azimeti tercih etmektir. Böyle bir durumda bile takiyeye başvurmamak, kafirin karşısında hakkı söylemek, teslim olmamak, kafirlerin kalbine korku salmak, geriden gelecek olan nesillere o duyguyu vermek, Allah için gerekirse canını feda edebilecek yiğitler bırakmak, onlara o duyguları kazandırabilmek için kendini feda etmek. İşte onlar kendinden sonra gelecek olanları düşünürler. Seyyid Kutub'un yaptığı gibi hiçbir suçu olmadığı halde La İlahe İllallah davasını anlattığından ötürü sahte bir takım iftiralarla, yalan dolanlarla güya devlet başkanına suikast tertibinde bulunacakmış, onun faaliyetlerini yapıyormuş diyerek zamanın diktatörü tarafından idamına karar verilmişti. Ve özür dilersen affedileceksin dediler. Özür dile halkın huzurunda, affedileceksin demişlerdi. Abdülnasır zamanın diktatörü böyle talimat veriyordu. Böylece kendisine karşı saygın, kendisine saygılı olacak olan bir toplum meydana getirmek istiyordu. Seyyid Kutupların özür dilemesiyle kendisinin gücünü, kuvvetini ispat etmek istiyordu. Seyyid Kutup rahimehullah bu teklifi reddediyordu. Ve takiyeyi kabul etmiyor, ruhsatı tercih etmiyor, azimeti tercih ediyordu. Bir Müslüman bir münafığın karşısında özür dilemez diyerek idama gidiyordu. İdamı göze alıyor ama onu göze almıyordu. Takiyeyi kabul etmiyor, idamı kabul ediyordu. İşte böyle yiğitler teslim olmayanlar arkalarından nesiller getirirler. Böyle bir yiğit ölür, şehit olur, arkasından binlerce yiğit gelir. İşte bunların kanları sayesinde İslam davası yücelir. Ruhsatlara başvuranlar her ne kadar caiz olan bir şey yapmış olsalar da İslam davasının o İslam çınarının köküne onların kanı akmadığından ötürü o çınara bir faydaları olmaz. Her ne kadar caizse de yaptıkları fakat o çınarın büyümesinde onların bir katkısı olmayacaktır. Müminlerin içerisinden bazılarına ruhsat verilmiş ama illa en tettakû minhum tukâten. Allah Azze ve Celle onlardan takiye yapmanız durumu müstesnadır buyuruyor. Onlara lisani dostluk gösterebilirsiniz bu şekilde olmak şartıyla. O bir Müslümanın aleyhinde olmamak şartıyla, kafire yardımcı olmamak şartıyla, sadece kendinizi korumak maksadıyla, onlardanmış gibi görünmeden ama onlara tepki de göstermemeniz caiz görülmüştür buyuruyordu. Ama bundan evvel Allah Azze ve Celle Melikel Mülk'ün kendisi olduğunu ifade ediyordu. Demek istiyor ki iki ayetin arasındaki bağlantıyı gördünüz mü? Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki ey müminler, Melikel Mülk olan benim, benim dediğimin mülkü olur. Ben istediğime mülk veririm, istediğime mülkü alırım. Dolayısıyla mülk sahibi olabilmek için kafire dostluk gösterisinde bulunmayın. Ben istediğimden mülkü alırım. Siz ne kadar kafire dostluk gösterisinde bulunursanız bulunun. Ben istersem mülkünüzü elinizden alırım. Siz kafire karşı göstermeniz gereken yiğitliği gösterirseniz, ben istersem size yeniden mülkü veririm. İşte peygamberlerin hayatları meydanda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra ashabına diyarı Rum'u vaat etmişti. İran'ı vaat etmişti. Yemen'i vaat etmişti. Hatta ondan evvel Hayber'de, ondan evvel Hendek'te Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu diyarları vaat ediyordu ümmetine. Nasıl ki Rabbi kendisine vaatte bulunuyordu ve duada. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Rabbin sana verecek ey Resulüm, Malikel Mülk olan Rabbindir. Ve sen razı olacaksın, razı olacağın kadar sana verecek hem de. Nasıl ki Rabbi kendisine vaatte bulunmuştu, Resulullah da ümmetine vaatte bulunuyordu. Hendek kazılıyordu. Kafirin geldiği haberi gelmişti. Mekkeliler 10.000 kişilik bir kuvvetle Medine'ye saldırıya geçmişlerdi. Allah Resulü'nün istihbaratı vardı. Ve Allah Resulü Medine'nin çevresinde bir hendek kazılmasını emretti Selman'ın yol göstermesiyle. Selman İranlıydı. Allah Resulü'ne böyle bir yol gösterdi. Bizim o taraflarda böyle yaparlar ya Resulallah dedi. Düşman kuvvetliyse sayımız az olunca böyle yaparız, öyle yapalım dedi. Allah Resulü kabul etmişti. Onlara her birine belli bir bölgeyi kazmaları talimatını verdi. Medine'nin çevresi için bir kroki çizmişti Allah Resulü. Bir mühendis gibi Medine'nin civarının krokisini çizdi. Ve herkes şuradan şuraya kadar kazacak dedi. Düşman atlılarının geçemeyeceği kadar bir hendek kazacağız. İşte hendek kazılırken büyük bir kaya önlerine çıktı. Bir türlü kıramıyorlardı kayayı. Resulullah'a haber ettiler, geldi Allah Resulü. İndi hendeğe, eline aldı baltayı. Bir tane vurdu, büyük bir şimşek çaktı. Karanlıkta aydınlık meydana geldi, tekbir getirdi Resulullah. Allahu Ekber dedi sahabe-i kiram da, Allahu Ekber dediler hep beraber. Bugün bizim getirmiş olduğumuz tekbiri işte Allah Resulü başlatıyordu bu şekilde. Tekbir sünnetti yani. İkinci kez Allah Resulü bir defa daha vurdu. Ve yeniden çatladı kaya. Bir parça daha koptu kayadan. Allah Resulü tekbir getirdi, ashabı da tekbir getirdiler. Sonra bir kez daha vurdu ve kaya parça parça oldu. Kimsenin kıramadığı kaya Allah Resulü'nün elinde paramparça oluyordu. Ve Allah Resulü tekbir getirdi tekrar. Ashabı da tekbir getirdiler. Ve sonra Allah Resulü buyurdu ki, birinci tekbirden sonra, o birinci şimşeğin çakmasından sonra, kayadan bir parça koptuğu zaman, o şimşek çaktığında, Allah Azze ve Celle bana diyar Rum'u gösterdi. Birinci şimşeğin çakışında İran'ı gösterdi. İkinci şimşeğin çakışında diyar Rum'u gösterdi. Üçüncü şimşeğin çakışında Sana'yı, yani Yemen'i gösterdi Allah Azze ve Celle bana. Buralar benim ümmetime verilecek dedi. Ve bütün sahabe o kadar zor şartlar altındayken sevinç içindeydiler. Allah Resulü onlara moral veriyordu bu şekilde aynı zamanda. Karşı tarafta 10 bin kişilik bir kuvvet geliyor. Bu tarafta birkaç yüz tane Müslüman. Gerisi münafık ve münafıklar geri dönecekler. Hendek kazmayacaklar. Kafire karşı savaşmayacaklar. Müminleri yalnız bırakacaklar. Karşı tarafta 10 bin kişilik bir kuvvetle birkaç yüz Müslüman sadece savaş yapacak. Öyle karanlık bir gecede, soğuk bir gecede, karşı tarafta büyük bir ordunun geldiği o gecede Allah Resulü ümmetini böyle teselli ediyor ve moral veriyordu aynı zamanda. Ve Allah kendisine gaybı gösteriyordu. Ve Resulullah'ın dediği gibi de oldu. Hakikaten de diyar Rum bize verildi. Şu an üzerinde bulunduğumuz topraklar geçmişte Bizans'a ait idi. Rum toprakları deniyordu buralara. Evet, Resulullah'ın dediği gibi gerçekten İran fethedildi. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi Yemen fethedildi. Malikel mülk olan Allah'tır. İstediğine mülkünü verecektir. Sen Allah'ın rızası dışında başka bir şey yapma. Sen kafiri dost edinme. Sen izzeti ve şerefi Amerika'nın yanında arama. Sen izzeti ve şerefi Avrupa'da arama. Avrupalı olacaklıksa neden savaştık? Avrupa'nın değerlerini kabul edeceksek, Avrupa'nın kriterlerini kabul edeceksek, Kopenhag kriterlerini kabul edeceksek, Avrupa'nın medeniyeti içerisinde eriyip gideceksek, neden savaştı bu millet? İzzeti ve şerefi Amerika'nın yanında arıyorsunuz. Allah sizin gibiler için buyuruyor ki, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, şeref Allah'ındır. Peygamberindir, müminlerindir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Bunu münafıklar bilmezler. Kalbinde maraz olanlar bilmezler. İman sahibi olanlar, malikel mülk olan Allah olduğunu bilirler. Sen askersin. Bu ordunun komutanı Allah'tır. Sen görevini bileceksin. Asker görevini bilir. Komutanın işine karışmaz. Sen görevini bil. Sen Allah'ın rızasını gerçekleştir. Sen Allah'ın stratejisine tabi ol. Kendi kafandan stratejiler üretme. Allah Azze ve Celle geçmişte böyle olanlara zafer nasip etmişti.
Daha sonra ümmetin içerisinden böyleleri çıktı. Kendi kafalarına göre metotlar geliştirenler çıktılar. İşte öyle olunca Allah'ın yardımı üzerimizden kalktı. Ve yuhazzirkumullahu nefsen. Allah sizin kafirlerden korkmanızı değil, Allah'tan korkmanızı emreder. Allah sizi kendisiyle sakındırır. Allah sizi kendisinden korkutur. Kafirden korkmayın, benden korkun der Allah size. Ve ilallahil masir. Ve dönüş sadece Allah'adır. Madem dönüşünüz sadece Allah'adır, o halde ona göre davranmanız gerekmez mi? Madem ki Allah'a hesap vereceksiniz, o halde ona göre davranmanız gerekmez mi? Madem ki Allah sizi hesaba çekecek, o halde Allah'ın stratejisinden sorulacaksınız. Ben size nasıl davranacağınızı göstermiştim diyecek Allah. Hayır ya Rabbi diyeceksin orada. Ben kendi kafamdan bir metot uydurdum. Ben kendime göre akıl yürüttüm. Ben bugün öyle olmaz böyle olur dedim. Ben senden daha iyi bildiğimi düşündüm. Böyle mi diyeceksin kıyamet gününde? Senden daha iyi biliyorum mu diyeceksin? Öyle diyebilecek misin Rabbinin huzurunda? Allah'ın stratejisini bilmeyenler kendileri strateji uydururlar. Kur'an'a stratejik kitabı olarak bakmayanlar, Kur'an'ı hareket metodu kitabı olarak bakmayanlar, kendileri hareket metotları uydururlar. Kendilerine göre stratejiler geliştirirler. Bu kitabı namaz niyaz kitabı olarak görenler, bu kitabı sadece ibadet ahlak kitabı olarak görenler, İslam'ın hakimiyetinin yönteminin bu kitapta belirtilmediğini zannedenler, Allah'ın bu önemli meseleyi terk ettiğini, bize öğretmediğini zannedenler, işte onlar kendi kafalarına göre metotlar uydururlar. Halbuki bu kitap sadece ibadetten, ahlaktan bahsetmek için, Allah'ın zatından, uluhiyetinden bahsetmek için de gelmedi. Hem bu kitap yalnız cihattan bahsetmek için de gelmedi. Bu kitap cihadın yöntemini de öğretmek için geldi. Dönüşünüz sadece Allah'adır. قُلْ اِنْ تُخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ. De ki onlara ey Resulüm, saklasanız da, açığa vursanız da Allah bilir kalbinizdekileri. Neyi düşünüyorsanız Allah kalplerinizdekini bilmektedir. Göğüslerinizde ne var Allah onu bilir. Allah'tan bir şey saklamanız mümkün değil. Belki konuşurken Allah rızası için yaptığınızı söylersiniz bazı şeyleri. Belki kafire taviz verirken de böyle mantıklar üretirsiniz. Belki İslam'a hizmet etmek istediğinizi söylersiniz. İçinizden bir kısmı samimi olabilir ama maalesef içinizden makam düşkünleri de var. Onlar mevki ve makam için o yolları tercih ederler. Tehlikesiz yolları tercih ederler. Canlarını düşündükleri için, mallarını düşündükleri için onlar tehlikesiz hareket metotları bulurlar, ararlar. Onlar peygamberlerin yoluna uymak için bir gayret göstermezler. Kalplerinizde olanı Allah bilmektedir. Kafirle dost olurken belki etrafınızdaki insanlara Allah rızası için biz bunu yapıyoruz diyebilirsiniz. Ama Allah kalplerinizdekini bilmektedir. Makamı kaybetmekten korktuğunuzu Allah bilmektedir. Allah sizden böyle bir şey istemedi. Kraldan çok kralcı olmanızı istemedi Allah sizden. Nasıl vicdanınız götürüyor? Orada sizin kardeşlerinize kurşun sıkan, o helikopterlerin, uçakların benzinini göndermeyi Türkiye'den, Amerikan uçaklarının benzinini göndermeyi nasıl vicdanınız götürüyor? Amerikan askerinin yiyeceğini göndermeyi, oradaki kardeşlerinizde tecavüz eden, oradakilere zulmeden öldüren, Orta Doğu işgal eden, İslam'ın içini boşaltmak için buralara gelen, ılımlı İslam projesini gerçekleştirebilmek için buralara gelen
buralarda sahte İslam cumhuriyetleri kuracak olan, buralarda kendisine teslim olmuş olan devletler meydana getirmeye gelen, o Amerika'ya nasıl olur da yardım edersiniz? Hangi vicdanla bunu yaparsınız? Aklınız sıra bir strateji geliştirdiğinizi zannediyorsunuz. Deve kuşu gibi başınızı kuma sokmuşsunuz, vücudunuzun göründüğünü farkında bile değilsiniz. Sizi tanımıyorlar mı zannediyorsunuz? Bu stratejilerin hepsinin sonu hüsranla bitecek. Bir müddet kullanılacaksınız. Bir gün gelir de yeter artık diyecek olursanız, bundan daha fazla uşaklık yapamayız dediğiniz gün, sizi al aşağı indiriverecekler. Madem ki bu kadar yapıyorsun, o halde senin de o makamda kalman bugün o kadardır diyecekler. Ne kadar hizmet yaparsan o kadar orada kalabilirsin diyecekler. Bir bakmışsınız, şu anda sizi destekleyen medya, yıllardan beri bütün medya arkanızda, neden acaba? Bütün medya arkanızda. Hiç düşündünüz mü sebebini? İşte o günler geldiğinde, destek çekildiği gün, bir peçete gibi kullanılıp atılacağınız gün, bütün medyanın yeniden aleyhinize döndürüldüğünü göreceksiniz. Bugün hiçbir ayıbınız ortaya çıkarmayan medya, hepsi bas bas bağıracaklar yarın. Bir yerden birileri düğmeye bastığı gün, al aşağı edilivereceksiniz. Ambargoya maruz kalacaksınız. Ve ne yaparsanız yapın, düşmanınızın dost olmadığını göreceksiniz. Siz aklınız sıra Amerika ile stratejik müttefik olduğunuzu söyleyip duruyorsunuz. Ne kadar komik konuşuyorsunuz. Stratejik ortaksınız öyle mi Amerika ile? Siz Amerika'nın muhatabı mısınız ki ortak olasınız? Ortaklık eşit güçler arasında olur. Amerikan başkanı bile stratejik ortağız demiyor. Siz habire ortak olmakla övünç duymaya çalışıyorsunuz. Habire kendinizi ortak görmeye çalışıyorsunuz. Halbuki Amerikan başkanı stratejik ilişki içerisinde olduğunu söylüyor Türkiye ile. Siz ortağız derken o sadece stratejik ilişki içerisindeyiz diyor. Yani sizinle bir müddet beraberliğimiz var demek istiyor. Stratejik ortak olabilir misiniz? Kıbrıs konusunda aynı mı düşünüyorsunuz ki? Suriye konusunda aynı mı düşünüyorsunuz ki? İran konusunda aynı mı düşünüyorsunuz ki? Orta Doğu bölgesinde bütün meselelerde Amerika ile aynı mı düşünüyorsunuz ki stratejik ortak olabilirsiniz? İsrail konusunda, İsrail'in güvenliği konusunda aynı mı düşünüyorsunuz ki siz Amerika ile stratejik ortak olabilirsiniz? Bütün uzmanlar açıkça ifade ediyorlar ki Amerika'nın yeryüzünde iki tane stratejik ortağı vardır. Biri İngiltere, diğer de İsrail'dir. Üçüncü bir stratejik ortağı henüz yoktur ve siz asla olamazsınız. Osmanlı'nın torunu olarak hiçbir zaman stratejik ortak olamazsınız. Büyük bir zenginin bir market sahibiyle ortak olduğu görülmüş mü? Amerika seninle ortak olur mu zannediyorsun? Allah Azze ve Celle seni ikaz ediyor. La yettehizil mu'minun el kafirine evliya min dunil mu'minin. Başka stratejiler geliştirmeyin kafanıza göre. Allah'tan daha iyi bilecek değilsiniz. Kafirleri dost edinmeyin, fayda bulamayacaksınız. Ne kadar yol yöntem geliştirirseniz geliştirin, hiçbir şekilde sonucu iyi bitmeyecek bu işin. Allah kaderinizi bilmektedir. Ve ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah bilir. Göklerde yerde ne varsa bilen Allah senin kalbindekini bilmez mi? Vallahu ala kulli şeyin kadir. Ve Allah her şeye kadirdir. Madem her şeye kadirdir, Allah'a güven. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْتَرًا. O gün her bir nefis ne hazırlamıştır hazır olarak bulacak, ne kazanmıştır hazır olarak bulacak kıyamet gününde. Ne yaptıysanız hazır olarak bulacaksınız Allah katında. Kıyamet gününde önünüze çıkartılıverecek. İşte sen bunları yaptın denilecek. O zaman nereye kaçacaksın? Ve me amilet min su. Her kim ki hangi nefis kötülük işlemiş ise işte o da bulacak yaptığını. Teveddu lev enne beyneha ve beynehu emeden baide. Her kim ki bir kötülük işlediyse o isteyecek ki kendisiyle o kötülük arasında uzun mesafeler olsun. Yaklaşma bana ey amelim diyecek. Yaklaşma bana, uzak dur benden. Görmek istemiyorum seni. Zuhruf suresinde Allah Azze ve Celle öyle ifade eder. İnsanlar, şeytana uymuş olanlar şeytanı görünce o gün, dünyadaki dostlarını görünce orada dostluk gösterisinde bulunmayacaklar. Diyecekler ki keşke seninle aramızda doğuyla batı kadar mesafe olaydı. Keşke o kadar uzak olaydık senden. Meğer ne kötü arkadaşmışsın. Şeytana böyle diyecekler. Şeytanı suçlayacaklar. Ya Rabbi diyecekler, şeytan bizi aldattı. Şeytan kendini savunacak diyecek, ya Rabbi bunlar yalan söylüyor. Ben onları kandıramazdım ya Rabbi. Benim onlara gücüm yetmezdi ya Rabbi. Ben onları zorlamadım ya Rabbi. Ben sadece onları davet ettim. Onlar da davetime icabet ettiler. Hakikatte onlar bana değil, nefislerine uydular. Ben onlara nefislerine zor gelen bir şey deseydim, bana uymazlardı. Nefislerine hoş gelen şeyi deyince bana uydular ya Rabbi. Siz ey cehennemlikler, hep beraber yanacağız burada. Şimdi artık bundan sonra konuşmanın faydası yok diyecek şeytan. Allah buyuracak ki tartışmayın. Benim huzurumda tartışma olmaz. Cehennemlikler diyecek, ya Rab şeytana iki kat azap ver. Allah buyurur ki hepinize iki kat azap var, merak etmeyin. Şeytanı görünce öyle derler, ya Rab bu şeytan bizi aldattı. Şeytanı görünce derler, keşke seninle arkadaş olmasaydık. Keşke doğuyla batı kadar aramız uzak olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın, bizi cehenneme sevk ettin. İşte o gün her nefis ve ma amilet min su teveddu lev enne beynehe ve beynehu emeden ba'ide. İsteyecek ki arasında uzak bir mesafe olsun. Herkes kötü amelinden uzak durmak isteyecek. Yeryüzünde yapmış olduğu ameli kendisine gösterildiği zaman, onu gördüğü zaman amel defterinde ondan uzak olmak isteyecek ama kaçamayacak. Ve yuhazzirukumullahu nefsen. Allah size kendisinden sakınmayı emrediyor. Allah sizi kendisiyle sakındırıyor. Allah'tan sakının. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı şefkatlidir. Eğer Allah kullarına karşı şefkatli olduğu halde siz yine de kötü ameller işlediyseniz, kafirle dostluk yaptıysanız, şeytana dost olduysanız artık hiçbir mazeretiniz yok demektir. Allah madem kullarına karşı şefkatli, demek size yol göstermiştir. Madem kullarına karşı şefkatli, demek Allah sizi uyarmıştır. iç aleminizden de dış aleminizden de Kur'an ile de bir insan ile de yeri gelmiştir sadıka bir rüya ile de sizi defalarca uyardı Allah. Ama o şefkatli Allah, kullarına karşı rauf olan Allah, defalarca yol gösteren Allah, size defalarca yol gösterdiği halde yine de o amelleri bırakmadınız. Dolayısıyla hiçbir mazeretiniz yoktur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. De ki ey Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Böylece Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah'ı sevenlerin Allah'a tabi olması mecburidir. Allah'ın Resulüne tabi olması mecburidir. Allah'ı sevdiğini iddia eden adam Allah'a ve Resulüne tabi olmadığı zaman bu iddia boş bir iddiadır. Nasıl ki Rabia Hatun'un yanına gelmişti Hasan Basri, Malik bin Dinar Şakik-i Belhi, üç alim gelmişlerdi onun yanına. Söz dürüstlükten açılmıştı. Allah'ı seviyorum der herkes. Fakat kim dürüsttür dedi Rabia Hatun. Kim Allah'ı seviyorum iddiasında dürüsttür? Hasan Basri Hazretleri dedi ki, Rabbinin darbeleri karşısında sabreden adam dürüst, sabretmeyen dürüst değildir. Rabbinden bir musibet geldiğinde sabır gösteren adam dürüsttür. Rabia Hatun dedi ki, bunda benlik kokusu var. Bu cevap tam olmadı. Diğeri söz aldı. Dedi ki, Rabbinin darbelerine karşı şükreden adam, bir musibetle karşılaştığında elhamdülillah diyen adam, Rabia Hatun bundan da güzeli söylenmeli dedi. Diğeri söz aldı. Rabbinin darbelerinden haz alan adam dürüsttür. Allah'ı seviyorum iddiasında dürüsttür. Haz almıyorsa dürüst değildir. Çünkü Rabbinden gelmiştir o darbe. Rabbinden her ne gelirse gelsin haz almalı. Rabia Hatun daha da güzeli söylenmeli dedi. Sen söyle dediler daha güzelini. Dedi ki Rabbinin darbelerinin farkında bile olmayan adam, Rabbinden bir darbe gelmiş, farkında bile değil, hep Rabbiyle meşgul olduğu için hiçbir şeyin farkına bile varmıyor. Musibetler geliyor, geçiyor, farkına bile varmıyor. Yusuf'u gören kadınlar elini kesmişti ya hani, farkına bile varmamışlardı. İşte aynen öyle. Rabbinin darbelerinden haz almayan, Rabbinin darbelerinden of pof eden adam, dürüst olmadığı gibi, Rabbinin yolunda bir musibete uğradığı zaman, Rabbinin yolundan uzaklaşan adam da dürüst değil. Rabbinin davasını terk eden adam da dürüst değil. 20 yaşlarındayken, bu davanın içerisinde yer alan, sonra çocuk sahibi olduğunda, meslek sahibi olduğunda davadan uzaklaşan, İçinde gücünde bir adam durumuna gelenler, kendi kendine emekliye ayıranlar, Nuh Aleyhisselam 1000 yaşına gelir, 1100 yaşına gelir emekliye ayrılmaz da, 30-40 yaşına gelince emekliye ayrılanlar, onlar Allah'ı seviyorum iddiasında dürüst değildirler. Rabbini seven adam Rabbi uğrunda bir şeyler yapar. Rabbini seven, Rabbinin davası uğrunda fedakarlık gösterir. Rabbini seven, nasıl ki bir kadını seven, kadın uğrunda nelerini feda ediyor? Kadını seven, icabında onun için güneşte bekliyor. Kadını seven, icabında onun için canını ortaya koyuyor. Malını harcıyor sevgilisi uğrunda. Bir aşkı mecazi uğrunda, sahte bir aşk uğrunda, bir kadın uğrunda bile bu kadar her şeyini feda eden, bütün kalbini kaplıyor. O kadın sevgisi, maşukuna olan o sevgi, bütün kalbini kaplıyor. Başka bir şey düşünemez oluyor. Rüyalarına giriyor. Sen Allah'ı seviyorum diyorsun. Bir gün Allah'ın davası rüyana girmiyor. Allah'ı seviyorum diyorsun. İmanın var diyorsun, o iman sen ayağa kaldırmıyor. İman dedin, hakiki iman adamı harekete geçirir. Hakiki iman mesuliyet duygusu kazandırır. Hakiki iman adamı dürter. Kalk bir şeyler yap der. Hakiki iman hayatı değiştirir. Hayatı değiştirmeyen iman iman değildir. Fedakarlık yaptırmayan iman iman değildir. Ayağa kaldırmayan iman iman değildir. Bu nasıl imandır ki sevdiğim dediğin, mahbudum dediğin, Rabbim dediğin Allah uğrunda bir şey yaptırmıyor. Allah uğrunda ne malından verebiliyorsun? Bir türlü elin cebine gitmiyor. Cebinde akrep var. Hanımını harcıyorsun. Çocuğunu harcıyorsun. Rabbinin yolunda harcamıyorsun. Sana Rabbin vermişti o malı mülkü, hanımın değil. Ve seni yaratan Rabbindi, hanımın değil. Çocuğunu düşünüyorsun, Rabbini düşünmüyorsun. Yani Rabbinin davasını düşünmüyorsun. Rabbin ayakları altına aldılar şu memlekette. Sen bu Kur'an'ı öpüyor, başına koyuyorsun. Halbuki bu kitap ayaklar altında geziyor. Bu kitabın bir ayeti ayaklar altına atılsaydı öper, başına koyardın, belki ağlardın. Bu kitabın tamamı ayaklar altında bugün. Allah'ı seviyorum iddiasında olanlar iddialarını yeniden düşünsünler. Hakikaten Rablerini seviyor olsaydılar, Rableri uğrunda bir şeyler yaparlardı. Sevgilisi uğrunda nelerini feda ediyor bir aşık adam. Rabbin uğrunda neyini feda ettin bugüne kadar? Sevgilisi her gün rüyasına gelir, ondan başka bir şey düşünemez. Muhabbet nedir bilir misiniz? Muhabbet kelimesi hangi kökten geliyor biliyor musunuz? Testi var ya, testi. O testi su dolduğu zaman hep kökünden geliyor der Araplar. Su dolu testi manasında yani. O testi ağzına kadar su dolu olduğu zaman içine başka bir şey koyabilir misiniz? İşte muhabbetullah o demek. Allah sevgisinden başka bir sevginin kalpte kalmaması demek. De ki ey Resulüm, Allah'ı seviyorsanız, ne demek Allah'ı sevmek? Allah'ı sevmek demek işte bu demek. Kalbin tamamının Allah'la kaplı olması demek. Başka bir şeyin o kalbe girmemesi demek. Başka şeylerle meşgul olmaması demek. Ve ila rabbike ferghab demek. Rabbinden başka bir şeye rağbet etme demek. Ve tebettel ileyhi tebdile. Allah Azze ve Celle buyurur, tebettül makamına eriş. Allah'tan başkasından kesil. Allah'tan başka bir şey düşünme değmez. Vallahi değmez, billahi değmez. Dünyanın en güzel kadını için de değmez. Dünyanın en güzel arabası için de değmez. Dünyanın en güzel villası için de değmez. Vallahi değmez, billahi değmez. Bir gün gelecek, çirkinleşecek. O arabayı da bir gün kaybedeceksin. Neyin varsa hepsini geride bırakacaksın. Hem aşk ister ki benim sevdiğim en güzel olsun. Allah'tan daha güzel yok. Allah'tan başkasını sevdiğin zaman o aşk mutlu değil. Sendeki aşk sana verilmiş olan en yüce duyguydu. Yalnız Allah için kullanacaktın onu. En yüce duyguyu Allah'a hasredecektin. Sen insanları sevdin, makamı sevdin, kadını sevdin. O mu seni yarattı? O mu senin rızkını veriyor? Allah nasıl tahammül ediyor buna? Bütün kalpler dünya sevgisiyle dolu. Rabbim nasıl tahammül ediyorsun? Biz bir insana biraz emek verdiğimiz zaman onun bizi sevmesini isteriz. Bir anne baba çocuğuna emek verdiği için çocuğunun kendisinden daha çok başkasını sevmesine tahammül edemez. Oğlunun anne babasından çok hanımını sevmesine tahammül edemez bir anne baba. Allah nasıl tahammül ediyor? Rabbim sabursun gerçekten. Nasıl sabrediyorsun? güzeli mi istiyorsun? Sana verilen aşk en güzelini ister. Ama görüyorsun ki güzelden güzeli var. Ondan da güzeli var. Ondan da güzeli var. Hep güzeli istiyorsun, daha güzelini. Daha güzelini gördüğün zaman kalbine bir köz düşecek. Eyvah diyeceksin. Daha güzeli varmış ama bana ait değil. Hep daha güzelini arayacaksın. Hiçbir zaman mutlu olmayacaksın. Allah verdi bu duyguyu sana. En güzeli arayasın diye, Allah'ı bulasın diye. Allah kendinden güzeli yaratmadı, yaratmayacak. Hem aşk ister ki sevdiğimle ebediyen beraber olayım. Halbuki hiçbir aşık sevdiğiyle ebediyen beraber olamıyor. Aşk ister ki sevdiğim kusursuz olsun. Görüyorsunuz ki bütün sevgililerin kusuru var. Halbuki aşk böyle istiyor. Çünkü Allah aşkı verdi ki Allah'ı seversin diye. Allah ile kalbin dopdolu olacaktı. Ama Allah'ı sevemedik. Çünkü Allah'ı tanıyamadık. Allah'ı sevmek için Allah'ı tanımak lazımdı. Allah'ı sevmeyen Allah'ı nasıl tanısın? Allah'ı tanımayan Allah'ı nasıl sevsin ki? Tanımadığın bir şeyi nasıl sevebilirsin ki? Allah'ı tanıman lazım evvela. Allah'ı tanımak için de şu beş şeyi en azından yapman lazım. Allah'ın kainatını tanıman lazım evvela Allah'ı tanıyabilmek için. Kainatı tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Kainat kitabını okumayan Allah'ı tanıyamaz. Allah'ın kainatını tanıyan Allah'ın kudretini tanır. Allah'ın ilmini tanır. Allah'ın rahmetini tanır. Allah'ın kainatını tanı ki Allah'ı tanıyasın. İkinci olarak Allah'ın kitabını tanı. Kur'an'ı tanı ki Allah'ı tanıyasın. Bir yazarın kendisini tanımayan yazarın kitabını okuduğu zaman yazarı tanır. Üçüncü olarak Allah'ın peygamberini tanı. Allah'ı tanırsın. Bir padişahı tanımayan padişahın elçisini tanır. Böylece padişahı tanır. Dördüncü olarak Allah'ın Resulü'nün Resullerini tanı. Ashabı tanı, sahabe-i kiramı tanı. Evliyayı tanı. Alimleri tanı. O zaman Allah'ı tanırsın. Onlar Allah'ın yeryüzündeki temsilcileridir. Onlara bakan Allah'ın sıfatlarını görür onlarda. Kısmi olarak denizde bir damla şeklinde olsa da Allah'ın sıfatlarını görürsün. Onları gördüğün zaman, onların ahlakını gördüğünde, onları tanıdığında, sahabe-i kiramı tanıdığında Allah'ı tanırsın. Beşinci olarak Allah'ın isimlerini tanı. Allah kendisini isimleriyle tanıtır. Ben Rahman'ım der, Rahim'im der, Gafur'um der, Semih'im, Basir'im der. Allah'ın isimlerini tanıyan, anlayan Allah'ı tanır. Bunları yapan Allah'ı tanır. Allah'ı tanıyan Allah'ı sever. Allah'ı seven Allah'ın peygamberine tabi olur. Allah'ın peygamberine tabi olandan Allah razı olur. Allah onu sever. Allah kimi severse Allah onun günahlarını affeder ve onu cennetine koyar. Bu iş işte böyle kademe kademedir. Ayette o kademeye işaret var. قُلْ اِنْ كُلْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي De ki onlara ey Resulüm Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Benim emirlerime itaat edin. Böylece يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ı severseniz peygambere tabi olmanız gerekiyor. Peygambere tabi olmayan Allah'ı sevmiyor demektir. Sevseydi peygambere tabi olurdu. Peygambere tabi olduğunuz zaman يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah da sizi sever. Allah sizi sevdiği zaman وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Sizin günahlarınızı affeder. Demek bu iş böyle kademe kademe. Allah'ı tanıyacaksın evvela. Allah'ı tanıyınca Allah'ı seveceksin. Allah'ı sevince Allah uğrunda fedakarlık göstereceksin. Ve Allah'ın peygamberine tabi olacaksın. Peygambere tabi olunca Allah seni sevecek. Allah seni sevince işte o zaman يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Seni sevecek, seni sevince وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Sizin günahlarınızı o zaman affedecek. Demek günahların affedilmesi başka türlü olmuyor. Demek Allah'ın seni sevmesi başka türlü olmuyor. Demek ki peygambere tabi olmadan Allah seni sevmiyor. Demek ki Allah'ı tanımayan Allah'ı sevmiyor. Allah'ı sevmeyen peygambere tabi olmuyor. Allah Azze ve Celle bu işin kademesini öğretiyor bize. Sonuçta günahların affedilmesi önemli olan, sonuçta Allah'ın razı olması önemli olan, ama o güzel sonuca erişebilmek için işte bu yoldan gitmek lazım deniyor size. Bu yoldan gidilmezse o yola, o sonuca ulaşılamıyor. O neticenin elde edilebilmesi bu yola girmekle mümkün. O halde Allah'ı tanımakla işe başla. Hiç bakıyor musun gökyüzüne? Hiç bakıyor musun kainat kitabını okuyor musun hiç? Allah'ın ikinci kitabı olan Kur'an'ı okuyor musun hiç? Allah'ın Resulü'nün hayatını okuyor musun hiç? Allah'ın isimlerine bakıyor, anlıyor musun hiç? Allah'ın evliyasını, sahabe-i kiramı okuyor musun hiç? Bunları yapmadan nasıl tanıyacaksın Allah'ı? Allah'ı tanımadan Allah'ı nasıl seveceksin? Tanımadığın zatı nasıl sevebilirsin? Ve onlara de ki, ey Resulüm, kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni. Eğer Allah'ı seviyorsanız işte bana tabi olun. Demek ki peygamberi kabul etmek yetmiyor. Demek ki peygambere iman ettim demek yetmiyor. Peygambere iman etmek demek ne demek? Peygambere uymayı kabul etmek demek. Yalnızca peygamberin peygamberliğini kabul etmek kafi gelmez. Aynı zamanda peygambere uymayı da kabul ediyorum. Mecburum demek. Ancak o zaman iman tamam olabilir. Peygambere iman ancak o zaman tamam olabilir. Yoksa peygamberin peygamberliği kabul ediyor ama ben o peygambere uymak zorunda değilim diyen adam, ben yalnız Kur'an'a uyarım diyen adam, o insan Allah Resulüne itaat etmemiştir ve Kur'an'ı inkar etmiştir. Çünkü Kur'an peygambere itaati emretmektedir. Ben yalnız Kur'an'a tabi olurum diyenler, hadisleri kabul etmeyenler töredi memlekette, oryantalistlerin, o müsteşriklerin faaliyetleri sonucunda, İslami ilimler üzerinde çalışmalar yapan o Hristiyanların çalışmaları sonunda, İslam'a nereden saldırabiliriz gayreti içerisinde, nereden saldırırsak bunların imanını yok edebiliriz diye özel faaliyetler yapan, uzmanlaşan o oryantalistlerin oyununa gelenler, ben yalnız Kur'an'a tabi olurum, hadislere tabi olmam diyenler, Allah yalnız Kur'an'ı korumak için söz verdi, hadisleri korumak için söz vermedi diyenler, onlar bilsinler ki peygambere tabi olmakla Kur'an emrediyor. Peygambere tabi olmak ise hadislere tabi olmakla mümkündür. Başka türlü peygambere tabi olabilir misiniz? Kur'an'da olmayan meselelerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hükmeder. Gerek gayri metlu vahiy ile, Kur'an dışında kendisine gelen vahiylerle hükmeder, gerekse içtihat yoluyla hükmeder. Ve onun içtihadını Allah Azze ve Celle kabul ettiği zaman, yanlış yaptın ey Resulüm demediği zaman, Allah o içtihadı kabul etmiş demektir. Ve o artık bütün ümmeti bağlayıcıdır. Dolayısıyla peygambere tabi olmamak demek ne demek oluyor? Peygambere tabi olmamak demek Allah'a tabi olmamak demektir. Allah'a sevmemek demektir. Hakikatta Allah'a seven peygambere tabi olur. Çünkü o peygamberi gönderen Allah'tır. Göndereni seven, gönderileni de sever. Ama öyle fikirler üretildi ki İslam aleminde, İslam aleminde hadislere inkar çalışmaları yaptırılıyor. Hadisler inkar ettirilmeye çalışılıyor. Mezhepler inkar ettirilmeye çalışılıyor. Peygamberi yalnızca kabul etmek yeterli diye anlatılıyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, Kur'an zaten peygambere itaat emreden ayetlerle dolu. Etiyullaha ve Resul ayetleriyle dolu. Allah Resulü de buyuruyor ki, sizden birinize benim bir hadisim ulaşır da, o ben onu bunu bilmem der, koltuğuna yaslanmış vaziyette, istifini bile bozmaz, benim hadisim ulaştığı zaman kendisine, ben onu bunu bilmem der, Allah'ın kitabından başka bir şey bilmem der, ben Allah'ın kitabında helal olanları, helal haramları haram kabul ederim der, sakın sizi böyle söylerken görmeyeyim, benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir buyurmuştu. Ben size ehli merkepleri haram kılıyorum. Ben size muta nikahını, geçici nikahı haram kılıyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde kendisinin teşri yetkisi olduğunu, şeriat koyucu olduğunu, kanun koyucu olduğunu ifade ediyordu. Demek ki Allah Resulü Kur'an'da olmayan meselelerde kanun koyar. Kur'an'da olmayan meselelerde peygambere bakmak zorundasın. Allah Resulü Yemen'e vali tayin ettiği zaman Muaz bin Cebel'e sormuştu. Ey Muaz, Yemen'e vali oldun. Oraya gittiğin zaman neyle hükmedeceksin? Dedi ki Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. Orada bulamazsan dedi ya Muaz neyle hükmedersin? Dedi ki senin sünnetinle ya Resulallah. Onda da bulamazsan ya Muaz. O zaman dedi kendi reyime göre içtihat ederim ya Resulallah. Efendimiz onun bu cevabını takdir etmişti. Demek ki Kur'an'da olmayan meselelerde peygambere müracaat farzdır. Peygamberde bulunamaz, hadislerde bulunamazsa ancak o zaman içtihat caiz olabilir. Fakat son zamanlarda özellikle İslam'ın içini boşaltma çalışmalarının yapıldığı şu son 30-40 yıldır hadisler konusunda şüpheler uyandırılmaya çalışılıyor. Ben ne bileyim hadistir gibisinden laflar söyleniyor. Bilmiyorsan uzmanına sorarsın. Her meselede uzmanına danışıyorsun da hadis konusunda neden güvensizsin? Neden uzmanına danışmıyorsun? Neden bütün dünya İmam Buhari'nin uzmanlığını kabul etmiş? İmam Müslim'in, Ebu Davud'un, Nesai'nin ve diğer hadis imamlarının uzmanlıklarını kabul etmişler. Hepsi onların ilmi önünde saygıyla eğilmiş. Hepsi onların otorite olduğunu kabul etmişler de. Onlar da hadis ilminde Einstein'lar. Onlar hadis ilminin Einstein'ları. Hadis ilminin Newton'ları. Neden fizikteki Einstein'ı kabul ediyorsun da hadis ilminin Einstein'larını kabul etmiyorsun? Seni bu şekilde aldatıyorlar. Hadisler konusunda şüphelere düşmene sebebiyet vermeye çalışıyorlar. Böylece Kur'an anlaşılmaz hale getirilmek isteniliyor. Hadis olmadan Kur'an anlaşılamaz. Kur'an olmadan hadislerin çoğu anlaşılır. Ama hadis olmadan Kur'an'ın büyük bir ekseriyetini anlayamazsın. Özellikle ahkam ayetlerini anlayamazsın. Allah Azze ve Celle Kur'an'da اَقِيمُ السَّلَهْ der, اَتُوا الزَّكَهْ der, namaz emreder, zekat emreder ama tarifini yapmaz. Resulullah'a bakmadan, hadislere bakmadan namaz bile kılamazsın. Peygamber'e müracaat etmemiz için edelim diye Allah Azze ve Celle açıklamamıştır ve peygambere bakın demiştir. Peygamberi nasıl görüyorsanız öyle yapın. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ey Resulüm onlara böyle de. Sana tabi olsunlar. Çünkü sana tabi olmazlarsa Kur'an'ı bile anlayamazlar. Oryantalistler İslam alemindeki Kur'an'ın yerini bilmektedirler. Müslümanların gözünde Kur'an'ın apayrı bir yeri var. Müslümanlar Kur'an'a son derece hürmetlidirler. Kur'an'ın bir kelimesi değiştirilmeden gelmiştir. Orijinal nüsha Müslümanların elinde mevcuttur. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Arapça olarak göndermiştir. Arapça olarak bütün dünyada nüshalar mevcuttur. Hangi asra ait olursa olsun bir kelime fark yoktur. Dünyanın neresine giderseniz gidin aynı Kur'an'ı göreceksiniz. Bir kelime farklılık görmeyeceksiniz. Böyle bir kitap dünyada başka ikinci bir kitap mevcut değil. Kur'an'ın bir kelimesi değişmediği için Allah Resulü Kur'an nazil oldukça peyderpey hepsini katiplerine yazdırdığı için ve müminler hem yazıp hem de ezberledikleri için her gün de okudukları için namazlarda da okunduğu için bu kitaptan bir ayet dahi kaybolmadı. Allah onu biz indirdik, onu biz koruyacağız dedi. Ve Allah sözünde durur, Allah vaadinden dönecek değil. Ondan dolayı müminlerin kalbinde Kur'an'ın apayrı bir yeri var. O yüzden Kur'an'a direkt olarak saldıramadılar. Kur'an konusunda şüpheler uyandıramadılar. Uyandıramayacaklarını bildikleri için hadisler konusunda şüpheler uyandırmaya çalışıyorlar. Çünkü hadisler elbette ki Kur'an kadar korunmamıştır. Böylece hadisleri konusunda şüpheler uyandıracak ve ayetlerin anlaşılmasını engellemiş olacaklar. O ayetler o zaman herkes kendi kafasına göre anlayacak. Hadisler güme gidince, hadisler kabul edilmeyince o zaman ayetleri neye göre anlayacaksınız? O zaman herkes bence diye konuşmaya başlayacak. Benceler çoğalacak, akıllar çok, böylece Müslümanlar paramparça olacak. Ve İslam'ın içi boşaltılacak. Kur'an anlaşılmaz bir kitap haline getirilecek. Özellikle Kur'an'ın şeriat kısmı, ahkam kısmı, kanunlarla ilgili olan kısmı, özellikle onunla ilgili hadisler inkar ettiriliyor. Böylece Kur'an'ın o gibi ayetleri saf dışı edilmeye çalışılıyor. Böylece Batı medeniyetine uygun düşen bir kitap haline getirilmeye çalışılıyor. Batı kanunlarına uygun bir kitap yapılmaya çalışılıyor. Batı kanunlarına aykırı kanunlar içeren bir kitabın o ayetleri saf dışı edilmeye çalışılıyor. Ey Resulüm onlara de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Başka türlü Allah'ı sevdiğiniz iddiası kabul edilmeyecektir. Bu noktaya gelmişken daha evvel de birkaç kez temas etmiş olduğum gibi Süleyman Ateş'in Ehl-i Kitap hakkındaki görüşüne de tekrar birkaç cümlede temas etmek zorunluluğu hissediyorum. Ehl-i Kitap'ın Yahudi ve Hristiyanların kendi kitaplarına bağlı kalmaları durumunda Peygamberimizi ve Kur'an'ımızı kabul etmeleri şartıyla ama Kur'an'a uymamaları, hadislere uymamaları, peygambere tabi olmamaları durumunda bile yine de onların da kendi kitaplarına bağlı kalmaları şartıyla cennetlik olabileceklerini söyleyen o bid'at görüşü üzerinde durmak istiyorum. 14 asırdan beri hiçbir alimin demediğini dediği üzerinde durmak istiyorum. Allah Azze ve Celle peygamberi kabul etmemizi emretmedi sadece. Kur'an'a iman etmemizi emretmedi sadece. Kur'an'a uymayı kabul etmemiz de gerekiyor. Kur'an'ın tamamına uyamayabiliriz. Kur'an'ın tamamına uyamasak da, peygamberin bütün sünnetine uyamasak da, emirlerine uyamasak da, ona uymanın zaruri olduğunu, farz olduğunu kabul etmek, inanmak zorundasın. Başka türlü peygambere iman etmiş sayılamazsın. Kur'an'a iman etmiş sayılamazsın. Kur'an Allah'ın kitabıdır ama ben ona uymak zorunda değilim dediğin zaman kafir olursun. Peygamber peygamberdir ama ben ona uymak zorunda değilim dediğin zaman iman etmiş sayılamazsın. Ehli kitap nasıl oluyor da son kitap bütün insanlığa gönderilmiş olduğu halde, Kur'an bütün insanlığa gönderildiği halde, Allah Resulü bütün insanlığa gönderilmiş peygamber olduğu halde onlar nasıl oluyor da hala kendi o bozuk kitaplarına, muharref kitaplarına, tahrif edilmiş olan o kitaplarına bağlı kalıp da cennete girebilirler? O kitap ki, o Tevrat ve İncil'ler ki Allah'a ve peygamberlerine iftiralarla dolu. Ara sıra temas ediyorum o iftiralara. Allah'ın nice peygamberlerine iftiralarla dolu olan Tevrat'ı kabul edecek ve o insan aynı zamanda Kur'an'ı kabul edecek. Böyle bir şey mümkün mü? Tevrat'ın verdiği malumat ile Kur'an'ın verdiği malumatlar farklı. Tevrat'ın yalanlarını, dolanlarını Kur'an kabul etmiyor. Tevrat'a göre Süleyman Aleyhisselam bir sihirbaz iken, Kur'an'a göre o bir peygamber. Şimdi hangisini kabul edeceksin? İkisini birden kabul etmek mümkün mü? Lut Aleyhisselam bir peygamber. Tevrat'a göre zina etti kızlarıyla. Kur'an'a göre böyle bir şey mümkün değil. Şimdi hangisini kabul edeceksin? İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İshak Aleyhisselam, haşa, karılarını satan adamlar Tevrat'a göre. Böyle bir şey mümkün mü? Hangisini kabul edeceksin? Hem Tevrat hem Kur'an'ı kabul edecekmiş. Ve böyle olanlar cennete girebilirlermiş. Kendi kitaplarına bağlı kalarak. Böyle bir şey mümkün olmadığını Allah Resulü haber verdiği gibi, işte burada Kur'an da söylüyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun. Beni kabul edin demiyor. Bana tabi olun. Peygamberi kabul etmek yetmiyor. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle, benden bir hidayet geldiği zaman, benim Resullerim geldiği zaman, kim onlara tabi olursa kurtulmuştur buyuruyor. Kim onları kabul ederse demiyor. Kim onlara tabi olursa kurtulmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın yeniden gönderileceğini ifade etmiştir. İsa Aleyhisselam dünyaya gönderilecek ve dünyada Allah'ın istediği kadar bir müddet kalacak. 7 yıl veya 40 yıl kadar kalacak. Yeryüzünde İslam medeniyeti yeniden kurulacak. İslam her tarafa hakim olacak. Cizyeyi kaldıracak İsa Aleyhisselam. Domuzu öldürecek. Haçı kıracak. Ve o hadislerde, İsa Aleyhisselam'ın gönderileceğini ifade eden hadislerin bazılarında, Hazreti İsa'nın sabah namazında indirileceği ifade olunuyor. Ve Müslümanların imamı tam namaz kıldıracakken İsa Aleyhisselam indirilecek. Onu görenler onun İsa olduğunu anlayacak. Ve buyur diyecekler, ya Ruhullah, ey Allah'ın Nebisi, ey Allah'ın Resulü, geç namazı kıldır bize diyecekler. İsa Aleyhisselam diyecek ki, Muhammed ümmeti, siz birbirinize imamsınız. Ve o imamın arkasında İsa da namaz kılacak. Hazreti Muhammed değil, Hazreti Muhammed'in ümmetinden bir ferdin arkasında bile İsa bile namaz kılacak. Hazreti Muhammed'e tabi olmaz mıydı? Muhammed'in ümmetine bile tabi olmakla emrolunmuş. Siz birbirinize imamsınız diyecek İsa Aleyhisselam. Ve böylece yeryüzüne ikinci kez gönderildiğinden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına tabi olarak gönderildiğini, ilan etmiş oluyor. Metbu olarak değil, kendisine yeni bir şeriat verilmeyecek, yeni bir kitap verilmeyecek. Kur'an'a tabi olacak, Hazreti Muhammed'e tabi olacak, onun kitabına tabi olacak. Hazreti İsa bile böyle olacakken nasıl olur da İsa'nın ümmeti o bozuk Markos'a göre, Matta'ya göre, Luka'ya, Yuhanna'ya göre, onların bile böyle dediği o İncil'lere tabi olanlar, Kur'an'a tabi olmayanlar nasıl girebilirler cennete? İsa bile tabi oluyor Kur'an'a. Ne Markos, ne Matta, ne Luka, ne Yuhanna havari bile değillerdi. İsa Aleyhisselam'ın konuştuğu lisana göre yazılmadı İncil'ler. İsa'nın lisanı Aramca'ydı. Süryanice lehçesiydi. Hiçbir İncil Süryanice değil, Aramca değil. En eski İncil 4. asra ait ve Yunanca olarak yazıldı. Hiçbir İncil asli olarak mevcut değil ve İsa'nın hayatını anlatıyor sadece. Bakın göreceksiniz. İsa'nın hayatını anlattığını göreceksiniz. Orada Allah konuşmuyor, İsa konuşuyor. Sadece bazı yerlerinde İsa Aleyhisselam Rabbim der ki diyor. Belki sadece onlar İslam akidesine uygun ise, belki yalnız o gibi yerler Allah'tan gelmiş olabilir, hakiki İncil'den parçalar olabilir. Gerisi İsa'nın hayatıdır, havarilerin konuşmalarıdır. Nasıl oluyor da onlara tabi olanlar, Kur'an'a tabi olmasalar bile cennetlik olabilirler dersiniz? Hangi İncil? Hakiki İncil mevcut değil, hakiki Tevrat mevcut değil. Olsaydı dahi Musa ve İsa hayatta olsaydı bile Hazreti Muhammed'e tabi olacaktı. Nasıl oluyor da onlar kendi kitaplarını bağlı kalarak cennete girebilirler dersiniz? Bu 20. asrın en büyük bid'at görüşlerindendir. Sünnete uygun olmayan en kötü görüşlerdendir. Bid'atten bid'ate fark var. Bazı bid'atlar var ki, hurafeler var ki, mesela bazı ağaçlara çaput bağlamak gibi, kabirlere çaput bağlamak gibi, bunlar belki bir yönüyle küçük bid'atlar bile sayılabilirler. Bir yönden itikatla alakalı olduğu için önemlidir ama, fakat Süleyman Ateş'in görüşü kadar tehlikeli değil en azından. Bir kabre çaput bağlasa bir insan ne olur ki? Sadece kendiyle Allah arasında bir hata işlenmiş olur. Başkalarına bir zararı yoktur, kendisine zararı vardır. Ama bu bid'at görüş, Yahudi ve Hristiyanların da cennete girebileceğini söyleyen bu görüş, hem onlara hem de Müslümanlara ciddi zarar veren bir görüştür. Bu durumda onların Müslüman olma isteği kırılır. İslam son dindir ve Allah katında din sadece İslam'dır. Ve Hazreti Peygamber bütün insanlığa gönderilmişti bir kavme değil. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Ben hepinize gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm de. Onlara böyle söyle. İnni Resulullah ileykum cemi'a. Ben bütün insanlara gönderilmiş bir Resulüm de. Böyle söyle onlara. Böyle Kur'an böyle buyurduğu halde nasıl oluyor da onlar kendi kitaplarına bağlı kalacaklar? Ve bu şekilde düşünmek nasıl caiz olabilir? Ey Resulüm onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız. Ey ehli kitap, Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsunuz. İsa'yı sevdiğinizi söylüyorsunuz. O halde bana tabi olmalısınız. Bana tabi olmayan Allah'ı sevmiş sayılamaz. Bu ayet nazil olduğunda bazı rivayetlere göre Medine'deki münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül demişti ki Muhammed kendisine itaat etmemizi istiyor. Halbuki bu Muhammed'in sözü değil Allah'ın emriydi. Muhammed kendisine itaat etmemizi emrediyor. Tıpkı Hristiyanların İsa'ya inandıkları gibi bizim ona inanmamızı istiyor. İtaat etmemizi istiyor dedi. Halbuki Allah Azze ve Celle Peygamber'e itaati, kendisine itaat olarak emrediyor. Allah'a itaat ettiğimizden dolayı Peygamber'e itaat ederiz. Allah'ın Peygamber'i olduğu için ona itaat ederiz. Halbuki Hristiyanların İsa anlayışı öyle değildi. Hristiyanlar İsa'yı Tanrı olarak görüyorlardı. Allah'ın gönderdiği bir elçi olarak değil. Onlar Allah'tan bir elçi olarak değil, Allah olarak görüyorlardı. Abdullah İbni Übey İbni Selül yalan söylüyordu. Müminlerden istenilen şey Hristiyanların akidesi gibi bir akide değildi. Müminlerden istenilen şey Allah'a teslim olmak ve Allah'a teslim olduğumuz için peygambere tabi olmak, Allah'ı sevdiğimiz için peygamberi sevmek. Bu isteniyordu müminlerden. Hristiyanlar gibi olmamız istenmiyordu. Ve Allah Azze ve Celle atiullah ve Resul buyurdu. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Allah'a itaat, kitaba itaatle olur. Peygambere itaat da elbette hadislerine itaatle olabilir. Bazı kimseler peygambere itaatin de Kur'an'a itaat demek olduğunu söylüyorlar. O zaman gereksiz bir tekrar olmuş olur. Zaten ayetin başında Allah'a itaat emredilmiştir. Sonra o halde neden bir daha peygambere itaat emredilsin? Allah'a itaatle maksat, Kur'an'a itaat olduğunu biliyoruz. Peygambere itaatle maksat da eğer yine Kur'an'a itaat ise o takdirde gereksiz bir tekrar yapılmış olur. Allah'ın kitabında gereksiz tekrar yoktur. Peygamber'e itaatten maksat, peygamberin Kur'an'da olmayan emirlerine itaattır. Peygamberin hadislerine itaattır. Peygamber'e itaattır. Peygamber'e itaat edildiği zaman ümmet yükseldi. Allah'a itaat edildiği zaman ümmet yükseldi. Bu mevzu üzerinde daha geniş durmak icap ediyor. Allah'a sevmek demek ne demek? Peygamber'e itaat etmek demek ne demek? Allah'a itaat demek ne demek? Bu mesele üzerinde daha sonra bir miktar daha durmak üzere sohbetime burada son vermek istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Hazreti Muhammed'e tabi olanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Amerika'ya karşı savaşan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.